Üçüncü ayrım. Kitabın ilk taslağını Zuckerman'a 1984 yılında verdim. Onu çeşitli yayıncılara gönderdi ve oldukça büyük bir yayın evi olan Amerikan kitap firması Norton'un teklifini kabul etmemi önerdi. Fakat ben onun yerine popüler pazara daha fazla yönelik bir yayıncı olan Bantam'ın teklifini kabul etmeye karar verdim. Bantam, bilim kitapları yayınlamakta uzmanlaşmış değildi. Fakat onun kitapları havaalanı kitapçılarında bol miktarda bulunuyordu. Onun benim kitabımı kabul etmesi büyük olasılıkla editörlerden biri olan Peter Guzzardi'nin ilgisi nedeniyle oldu. Guzzardi bu işi çok ciddiye aldı ve kendisi gibi bilim insanı olmayan kişiler tarafından anlaşılabilir olması için kitabı yeniden yazmamı sağladı. Ona yeniden yazılmış bir bölümü her gönderişimde yanıt olarak uzun bir itirazlar listesi ve açıklığa kavuşturmamı istediği sorular gönderdi. Bazen bu sürecin hiç sona ermeyeceğini düşündüm. Fakat o haklıydı. Sonuç olarak çok daha iyi bir kitap oldu. Bantam'ın teklifini kabul edişimden kısa süre sonra zatüre oldum. Sesimi yok eden bir nefes borusu ameliyatı geçirmem gerekti. Bir süre için yalnızca biri bir kart üzerindeki harflerle işaret ettiğinde kaşlarımı kaldırarak iletişim kurabiliyordum. Bana verilen bir bilgisayar programı olmasaydı kitabı bitirmek pek mümkün olmazdı. Biraz yavaştı fakat öyle olunca ben yavaş düşünüyorum. Bu da bana oldukça iyi uydu. Onunla Guzzardi'nin ivedi isteklerine yanıt olarak ilk taslağımı tamamen yeniden yazdım. Bu gözden geçirme işinde öğrencilerimden biri Brian Witt bana yardım etti. Jacob Bronowski'nin televizyon dizisi The Ascent of Man'den İnsanın Yükselişi çok etkilenmiştim. Bugün böyle seksi bir diziye izin verilmez. Bu dizi yalnızca 15 bin yıl önceki ilkel vahşilerden bugünkü aşamamıza kadar gelişiminde insan soyunun başarılarına hayranlık duygusu veriyordu. Benzer bir duyguyu evrenin yöneten yasaların tam olarak anlaşılmasına doğru ilerleyişimiz için vermek istedim. Hemen hemen herkesin evrenin nasıl işlediği konusuna ilgi duyduğuna emindim. Fakat insanların çoğu matematiksel denklemleri izleyemezler. Ben kendim bile denklemlerin üzerinde pek durmam. Bunun nedeni kısmen benim için onları yazmanın zor olması, fakat esas olarak da denklemlere karşı sezgisel bir yaklaşımım olmamasıdır. Onun yerine ben resimli ifadelerle düşünüyorum. Kitaptaki amacım bu zihinsel imajları tanıdık benzetmeler ve birkaç diyagram yardımıyla sözcüklerle anlatmaktı. Bu şekilde insanların çoğunun son 25 yılda fizikte gerçekleştirmiş olan dikkate değer ilerlemedeki heyecan ve başarı duygusunu paylaşabileceğini umut ettim. Yine de insan matematikten kaçınsa bile fikirlerin bazıları yabancıdır ve açıklaması zordur. Bu bir problemi ortaya koyuyordu. Onları açıklamaya çalışıp insanların kafalarının karışması riskini göze almalı mıyım, yoksa güçlükleri gizlemeli miyim? Farklı hızlarla hareket eden gözlemcilerin aynı olay çifti arasında farklı zaman aralıkları ölçmeleri gibi bazı yabancı gelebilecek kavramlar çizmek istediğim resimde zorunlu değildi. Bu yüzden onlardan yalnızca söz edip derine gitmeyebileceğimi düşündüm. Fakat bazı zor fikirler ele almak istediğim konu açısından temeldi. Özellikle kitabımda yer almasını düşündüğüm bu tür iki kavram vardı. Biri geçmişlerin toplamı olarak adlandırılan şeydi. Bu, evren için yalnızca tek bir geçmiş olmadığı fikridir. Onun yerine evren için olası her geçmişin bir toplamı vardır ve tüm bu geçmişler eşit derecede gerçektir, ne anlama gelirlerse gelsinler. Geçmişlerin toplamının matematiksel anlamını oluşturmak için gerekli olan diğer fikir sanal zamandır. Sonradan anladım ki bu iki çok zor kavramı özellikle insanların kitapta en çok zorlandıkları şey olduğu anlaşılan sanal zaman kavramını açıklamakta daha fazla çaba sarf etmiş olmam gerekiyordu. Ancak gerçekten sanal zamanın ne olduğunu anlamak zorunlu değildir. Yalnızca onun gerçek zaman dediğimiz şeyden farklı olduğu anlaşılmalıdır. Kitabın yayınlanması yaklaştığında Nature dergisine değerlendirmede bulunması için bir ön kopyası gönderilmiş olan bir bilim insanı onu hatalarla dolu bularak dehşete düşmüştü. Fotoğraflar ve diyagramlar yanlış yerlere konmuş ve yanlış isimlendirilmişti. Hemen Bantam'a telefon etti ve oradaki editörler eşit derece dehşete düşerek tüm basımın durdurulup tüm kitabın gözden geçirilmesine karar verdiler. Üç koca hafta boyunca baştan aşağı kontrol edilip düzeltilen kitap, Nisan ayındaki yayın tarihine kadar kitapçılarda yer almaya hazır oldu. O zamana kadar Time dergisi benim kısa bir biyografimi yayınlamıştı. O zaman bile editörler talebe şaşırmışlardı. Kitap Amerika'da 17. Britanya'da 10. baskısındadır. Neden o kadar çok kişi bu kitabı satın aldı? benim objektif olduğuma emin olmak zordur. Bu yüzden diğer insanların dediklerine bakmam gerektiğini düşünüyorum. Değerlendirmelerinin çoğunun olumlu olmalarına karşın açıklayıcı olmadıkları kanısına vardım. Şu formülü izlemeye eğilimli oldular. Stephen Hawking, Lou Gehrig'in hastalığına veya motor nöron hastalığına sahiptir. Hawking, tekerlekli sandalyeye bağımlıdır. Konuşamıyor, yalnızca X sayıda parmağını hareket ettirebiliyor. X sayısı birden 3'e kadar değişiyor. Bu eleştirmenin benim hakkımda hangi yanlış yazıyı okuduğuna bağlıdır. Yine de o soruların en büyüğü hakkında bu kitabı yazmıştır. Nereden geldik ve nereye gidiyoruz? Hawking'in önerdiği yanıt, evrenin ne yaratıldığı ne de yok edildiğidir. O yalnızca vardır. Bu fikri formüle etmek üzere Hawking benim eleştirmenin izlemeye güç bulduğum sanal zaman kavramını getirmektedir. Yine de eğer Hawking haklıysa ve tam bir birleşik teoriyi bulursak Tanrı'nın aklını gerçekten bileceğiz. Düzeltme aşamasındaki kitapta son cümleyi neredeyse kesiyordum. Bu Tanrı'nın aklını bileceğimizdi. Öyle yapsaydım satışlar yarıya inmiş olabilirdi. Daha derin kavrayışlı olan, bana öyle gelen şey, bir Londra gazetesi olan The Independent'da yayınlanan Zamanın Kısa Tarihi gibi ciddi bir kitabın bile bir kült kitap haline gelebileceğini söyleyen bir yazıydı. Eşim dehşete düşmüştü. Fakat kitabımın Zen and the Art of Motorcycle Maintenance'la kıyaslanması karşısında benim gururum oldukça fazla okşanmıştı. Onun Zen gibi insanlara büyük entelektüel ve felsefi sorulardan uzak kalmamaları gerektiği duygusunu vermesini umarım. Kuşkusuz yetersizliklerime rağmen nasıl bir teorik fizikçi olmayı başarmış olduğum şeklindeki ilginç öykünün yararı olmuştur. Fakat kitabı insani yönden ilgi çekici bularak almış olanlar hayal kırıklığına uğramış olabilirler. Çünkü kitapta benim durumumdan yalnızca birkaç yerde söz ediliyor. Bu kitap benim değil, evrenin tarihi olarak düşünüldü. Bu durum Bentham'ın utanç verici şekilde benim hastalığımı kullanmış olduğu ve benim kapakta resmimin çıkmasına izin vererek buna katıldığım şeklindeki suçlamaları engellemedi. Aslında sözleşmeye göre benim kapak üzerinde hiçbir kontrolüm yoktu. Ama Bentham'ı Britanya kopyasında, Amerikan kopyasında kullanılan sefil eski fotoğraf yerine daha iyi bir fotoğraf kullanması konusunda ikna etmeyi başardım. Bentham şimdi Amerikan kopyasındaki kapağı değiştirmeyecek. Çünkü Amerikan halkının onu kitapla özdeşleştirdiğini söylüyorlar. İnsanların hakkındaki eleştirileri okudukları ve en çok satan kitaplar listesinde olduğu için bu kitabı aldıkları fakat onu okumadıkları, yalnızca kitaplıkta veya kahve masasında tuttukları, böylece onu anlamak zorunda kalma çabasına girişmeden ona sahip oldukları için kredi kazandıkları da ileri sürülmüştür. Bunun olduğuna eminim fakat bunun İncil ve Shakespeare dahil olmak üzere diğer ciddi kitaplarda olduğundan daha fazla bu kitap için geçerli olup olmadığını bilmiyorum. Diğer taraftan her gün kitabımla ilgili pek çoğu sorular soran veya insanların kitabı okumuş olduklarını gösteren ayrıntılı görüşlerinin belirtildiği bir mektup yığını aldığım için en azından bazı insanların tamamını anlamasalar da onu okumuş olduklarını biliyorum. Ayrıca yollarda ondan ne kadar zevk aldıklarını anlatan yabancılar tarafından durduruluyorum. Kuşkusuz ben diğer yazarlara göre daha ünlü değilsem de daha kolay tanınıyorum ve daha belirginim. Fakat bu tür halk kutlamaları alma sıklığım, bu benim 9 yaşındaki oğlumu çok utandırıyor, kitabı satın alanların en azından bir kısmının gerçekten onu okuduğunu gösteriyor. İnsanlar şimdi bana bundan sonra ne yapacağımı soruyorlar. Zamanın Kısa Tarihi'nin bir devamını yazabileceğimi pek sanmıyorum. Onun adına ne derdim? Zamanın daha uzun bir tarihi, zamanın sonunun ötesi, zamanın oğlu. Ajansım yaşamımla ilgili bir film yapılmasına izin vermemi önerdi. Ama eğer artistler tarafından temsil edilmemize izin verirsek ne bende ne de ailemde herhangi bir kendine saygı kalmaz. Eğer birinin benim yaşamımı yazmasına izin verir veya yardım edersem de biraz daha küçük boyutta aynı şey geçerli olur. Kuşkusuz hakaret edici olmadıkça birinin benim yaşamımı bağımsız olarak yazmasını engelleyemem. Ama ben otobiyografimi yazmayı düşündüğümü söyleyerek onları savuşturmaya çalışırım. Belki de yazarım fakat bir acelem yok. Daha yapacak pek çok bilimsel çalışma var. 6. İnançlarım. Mayıs 1992'de Case College dinleyicilerine yapılan bir konuşma. Bu yazı Tanrı'ya inanıp inanmadığım konusuyla ilgili değildir. Onun yerine benim anlatacağım şey insanın evreni nasıl anlayabileceği konusuna benim yaklaşımımdır. Büyük birleşik teorinin, her şeyin teorisinin statüsü ve anlamı nedir? Burada gerçek bir problem var. Bu tür problemleri incelemesi ve tartışması gereken insanlar, felsefeciler, genellikle teorik fizikteki modern gelişmelere yetişecek kadar matematiksel ön bilgiye sahip olmamışlardır. Daha iyi donanımlı olması gereken bilim felsefecileri denen bir alt grup vardır. Fakat onların birçoğu yeni teoriler geliştirmeyi zor bulan, böylece onun yerine fizik felsefesi hakkında yazmaya girişen başarısız fizikçilerdir. Onlar hala görelilik ve kuantum mekaniği gibi bu yüzyılın ilk yıllarının bilimsel teorilerini tartışıyorlar. Fiziğin şimdiki keşif alanlarıyla bağlantı kurmamışlardır. Belki felsefeciler konusunda biraz katıyım ama onlar bana karşı pek nazik olmamışlardır. Benim yaklaşımım safça ve cahilce olarak tanımlanmıştır. Benim için değişik şekillerde nominalist, enstrümantalist, pozitivist, realist ve çeşitli başka isli isimlendirmeler yapılmıştır. Tekniğin iftira ile çürütme olduğu görünüyor. Eğer benim yaklaşımıma bir etiket yapıştırabilirseniz, o konuda neyin yanlış olduğunu söylemek zorunda değilsiniz. Kuşkusuz tüm bu izinlerin ölümcül hatalarını herkes bilir. Teorik fizikte gerçekten ilerlemeler yapan kişiler, felsefecilerin ve bilim tarihçilerinin daha sonra onlar için geliştirdikleri kategorilerde düşünmezler. Einstein, Heisenberg ve Dirac'in kendilerinin gerçekçi veya instrumentalist olup olmadıkları üzerinde fazla durmadıklarına eminim. Onlar basitçe mevcut teorilerin uyum içinde olmadığı üzerine duruyorlardı. Teorik fizikte ilerlemeler yaparken kendi içinde mantıksal tutarlılık arayışı her zaman deneysel sonuçlara göre daha önemli olmuştur. Başka yönden mükemmel ve güzel teoriler gözlemle uyuşmadıkları için reddedilmişlerdir. Fakat ben yalnızca deney temelinde ilerletilmiş herhangi bir büyük teori bilmiyorum. Teori her zaman önce gelmiş, güzel ve tutarlı bir matematiksel modele sahip olmak arzusuyla ileri sürülmüştür. Daha sonra teori öngörülerde bulunur ve o zaman bunlar gözlemle test edilebilir. Eğer gözlemler öngörülerle uyuşursa bu teoriyi kanıtlamaz. Fakat teori yine gözlemle test edilecek yeni öngörülerde bulunmak üzere ayakta kalır. Eğer gözlemler öngörülerle uyuşmazsa teori terk edilir. Ya da daha doğrusu bu olması beklenen şeydir. Pratikte insanlar çok zaman ve çaba sarf etmiş oldukları bir teoriden vazgeçmekte isteksizdirler. Genellikle gözlemin hassaslığını sorgulayarak işe başlarlar. Eğer bu başarısız olursa o özel duruma uygun şekilde teoride değişiklik yapmaya çalışırlar. Sonunda teori gıcırdayan ve çirkin bir yapı haline gelir. Daha sonra biri tüm tuhaf gözlemlerin güzel ve doğal bir şekilde açıklandığı yeni bir teori ileri sürer. Bunun bir örneği 1887 yılında yapılan, kaynağın ve gözlemcinin nasıl hareket ettiği önemli olmaksızın, ışığın hızının ve her zaman aynı olduğunu gösteren Michelson-Morley deneyiydi. Bu gülünç göründü. Kuşkusuz ışığa doğru ilerleyen birinin ışıkla aynı yönde ilerleyen birine kıyasla ışığın daha yüksek bir hızla ilerlediği ölçümünde bulunması gerekiyordu. Ama deney her iki gözlemcinin tam olarak aynı hızı ölçeceklerini gösterdi. Daha sonraki 18 yıl boyunca Hendrik Lorentz ve George Fitzgerald gibi insanlar bu gözlemi kabul edilmiş uzay ve zaman fikirleri çerçevesine yerleştirmeye çalıştılar. Onlar yüksek hızla hareket ettiklerinde cisimlerin kısaldıkları gibi özel duruma uygun önermelerde bulundular. Fiziğin tüm çerçevesi tuhaf ve çirkin hale geldi. Daha sonra 1905 yılında Einstein zamanın tamamen ayrı ve kendi başına düşünülmediği çok daha çekici bir bakış açısı getirdi. Zaman uzay zaman denen dört boyutlu bir cisim içinde uzayla birleşmişti. Einstein'ı bu fikre sürükleyen şey teorinin iki kısmını tutarlı bir bütün halinde birleştirme arzusuydu. Deneysel sonuçların o kadar fazla etkisi olmamıştı. Teorinin iki kısmı elektrik ve manyetik alanları yöneten yasalar ve cisimlerin hareketini yöneten yasalardı. 1905 yılında Einstein veya başka bir kişinin yeni görelilik teorisinin ne kadar basit ve güzel olduğunu kavradığını sanmıyorum. Bu teori uzay ve zaman kavramlarımızı tamamen devrimcileştirmiştir. Bu örnek gerçek olarak gördüğümüz şey savunduğumuz teori tarafından koşullandığı için bilim felsefesinde gerçekçi olmanın zorluğunu iyi ortaya koyar. Eminim Lorentz ve Fitzgerald ışığın hızı üzerine deneyi Newton'un mutlak uzay ve mutlak zaman fikirleriyle yorumlarken kendilerini gerçekçi olarak görüyorlardı. bu uzay ve zaman kavramları sağduyuya ve gerçeğe karşılık gelir görünüyordu. Bugünlerde görelilik teorisini bilenler hala rahatsızlık verici şekilde küçük bir azınlık, oldukça farklı bir görüşe sahiptir. İnsanlara uzay ve zaman gibi temel kavramların modern anlayışlarını anlatmalıyız. Eğer gerçek olarak saydığımız şey teorimize dayanırsa gerçekliği nasıl felsefemizin temeli yapabiliriz? Ben araştırılmak ve anlaşılmak üzere bekleyen bir evren bulunduğunu düşündüğüm anlamında bir gerçekçi olduğumu söylerim. Her şeyin imgelememizin ürünü olduğu şeklindeki solipsist konumu zaman kaybı olarak görüyorum. Hiç kimse bu temelde hareket etmez. Fakat teorisiz evrenin nesinin gerçek olduğunu ayırt edemeyiz. Bu nedenle bir fizik teorisinin yalnızca gözlemlerin sonuçlarını tanımlamak için kullandığımız matematiksel bir model olduğu şeklindeki cahillik veya saflık olarak tanımlanmış olan görüşe sahibim. Bir teori eğer güzel bir modelse, çok geniş bir gözlemler sınıfını tanımlıyorsa ve yeni gözlemlerin sonuçlarını öngörürse güzel bir teoridir. Bunun ötesinde onun gerçekliğe karşılık gelip gelmediğini sormanın bir anlamı yoktur. Çünkü bir teoriden bağımsız olarak gerçekliğin ne olduğunu bilmeyiz. Belki bilimsel teorilere bu bakış beni bir instrumentalist veya bir pozitivist yapar. Yukarıda söylediğim gibi benim için bu nitelendirmelerin her ikisi de yapıldı. Beni pozitivist olarak isimlendiren kişi herkesin pozitivizmin modasının geçmiş olduğunu bildiğini eklemiştir. İftira ile çürütmenin bir başka örneği. Dünün entelektüel geçici hevesi olduğundan pozitivizmin modası gerçekten geçmiş olabilir. Fakat özetlediğim pozitivist konum evreni tanımlamak üzere yeni yasalar ve yeni yollar arayan biri için tek mümkün olanı gibi görünüyor. Gerçeğe başvurmanın yararı yoktur çünkü modelden bağımsız bir gerçek kavramına sahip değiliz. Kanımca modelden bağımsız bir gerçekliğe dair söylenmeyen inanç, bilim felsefecilerinin kuantum mekaniği ve belirsizlik ilkesi konusunda karşılaştıkları güçlüklerin altındaki nedendir. Schrödinger'in kedisi denen ünlü bir düşünce deneyi vardır. Bir kedi kapalı bir kutunun içine yerleştirilir. Ona yönelik bir silah vardır ve belirli bir yönde bir radyoaktif çekirdek bozulursa silah ateş alacaktır. Bunun gerçekleşme olasılığı %50'dir. Bugün yalnızca bir düşünce deneyi olarak bile hiç kimse böyle bir şey önermeye cesaret edemez. Fakat Schrödinger'in zamanında hayvanların özgürlüğü kavramı duyulmamıştı. Eğer biri kutuyu açarsa kediyi ya ölü ya canlı bulacaktır. Fakat kutu açılmadan önce kedinin kuantum durumu, ölü kedi durumu ile kedinin canlı olduğu durumun bir karışımı olacaktır. Bazı bilim felsefecileri bunun kabul edilmesini çok güç bulurlar. İnsanın yarı hamile olabilmesinden öte kedinin yarı vurulmuş, yarı vurulmamış olması mümkün değildir. Onların içinde bulundukları güçlük, dolaylı olarak bir cismin belirli bir tek geçmişe sahip olduğu klasik bir gerçeklik kavramını kullanmalarından kaynaklanır. Kuantum mekaniğinin temel noktası farklı bir gerçeklik görüşüne sahip olmasıdır. Bu görüşte bir cisim yalnızca bir tek geçmişe değil, mümkün olan tüm geçmişlere sahiptir. Çoğu durumda belirli bir geçmişe sahip olma olasılığı biraz farklı bir geçmişe sahip olma olasılığıyla silinir. Fakat belli durumlarda komşu geçmişlerin olasılıkları birbirlerini güçlendirir. Cismin geçmişi olarak gözlemlediğimiz şey bu güçlendirilmiş geçmişlerden biridir. Schrödinger'in kedisi durumunda güçlendirilmiş olan iki geçmiş vardır. Birinde kedi vurulmuştur, diğerinde ise canlı kalır. Kuantum teorisinde her iki olasılık birlikte var olabilir. Fakat bazı felsefeciler açıkça belirtmeden kedinin yalnızca bir geçmişi olabileceğini varsaydıkları için kendilerini çıkmazda bulurlar. Zamanın doğası, fizik teorilerimizin gerçeklik kavramımızı belirledikleri bir başka alan örneğidir. Eskiden zamanın sonsuza kadar aktığının açık olduğu düşünülürdü. Fakat görelilik teorisi zamanı uzayla birleştirmiş ve her ikisinin evrendeki madde ve enerji tarafından eğrilebileceğini veya bükülebileceğini söylemiştir. Böylece zamanın doğasını kavrayışımız evrenden bağımsız olmaktan onun tarafından şekillenmiş olmaya doğru değişmiştir. Bu şekilde zamanın basitçe belirli bir noktadan önce tanımlanmamış olabileceği anlaşılabilir oldu. Zaman içinde geriye gidilirse aşılamaz bir engele, ötesine kimsenin gidemediği bir tekilliğe gelinebilirdi. Durum böyleydiyse kimin veya neyin büyük patlamaya neden olduğu veya onu yarattığını sormak anlamlı olmaz. Neden olma veya yaratmadan söz etmek dolaylı olarak büyük patlama tekilliğinden önce bir zaman olduğunu varsayar. 25 yıldır Einstein'ın genel görelilik kuramının zamanın 15 milyar yıl önce bir tekillik içeren başlangıca sahip olması gerektiğini ortaya koyduğunu biliyoruz. Fakat felsefeciler henüz bu fikre yetişmemişlerdir. Onlar hala kuantum mekaniğinin 65 yıl önce atılan temelleri konusunda endişeleniyorlar. Fiziğin keşif alanının daha ileri gittiğini kavrayamıyorlar. Daha da kötüsü, Jim Hartle ve benim evrenin herhangi bir başlangıç veya sona sahip olmayabileceğini ileri sürdüğümüz matematiksel sanal zaman kavramıdır. Sanal zaman hakkında konuşmam nedeniyle bir bilim felsefecisi bana şiddetle saldırmıştır. O, sanal zaman gibi bir matematiksel hilenin gerçek evrenle nasıl bir ilgisi olabilir demiştir. Kanımca bu felsefeci, matematikteki teknik gerçek ve sanal sayılar terimleri ile gerçek ve sanalın günlük dilde kullanılış şeklini birbirine karıştırıyor. Şu sözler benim tezimi açıklar. Kendisini yorumlamakta kullanacağımız bir teori veya modelden bağımsız olarak neyin gerçek olduğunu nasıl bilebiliriz? Evreni anlamaya çalışırken karşılaşılan problemleri göstermek için görelilik ve kuantum mekaniğinden örnekler kullandım. Görelliği ve kuantum mekaniğini anlamamanız, hatta bu teorilerin yanlış olmaları önemli değildir. Göstermiş olmayı umduğum şey, bir teorinin bir model olarak değerlendirildiği bir tür pozitif yaklaşımın en azından bir teorik fizikçi için evreni anlamanın tek yolu olduğudur. Evrendeki her şeyi tanımlayan tutarlı bir model bulacağımız konusunda umutluyum. Bunu yaparsak bu insan soyu için gerçek bir zafer olacaktır. 7. Kuramsal fizikte son yakın mı? 29 Nisan 1980'de Cambridge'de Lucas matematik profesörü olarak atanma törenim yapıldı. Törendeki konuşmam olan bu metin öğrencilerimden biri tarafından okundu. Bu sayfalarda kuramsal fiziğin çok uzak olmayan bir gelecekte, örneğin bu yüzyılın sonuna kadar amacına ulaşabilmesi olanağını tartışmak istiyorum. Bununla olası tüm gözlemleri tanımlayan tam, tutarlı ve birleşik bir fiziksel etkileşimler kavramına sahip olabileceğimizi belirtmek istiyorum. Kuşkusuz böyle öngörülerde bulunurken çok dikkatli olmak gerekir. Daha önce en az iki kez son sentezin eşiğinde olduğumuzu düşündük. Bu yüzyılın başlarında kesintisizlik mekaniğine dayanılarak her şeyin anlaşılabileceğine inanılıyordu. Tüm gereken şey belli sayıda elastikiyet, viskozite, iletkenlik gibi katsayıları ölçmekti. Bu ümit, atomun yapısı ve kuantum mekaniğinin keşfedilmesiyle paramparça oldu. Yine 1920'lerin sonunda Max Born, Göttingen'i ziyaret eden bir grup bilim insanına bildiğimiz şekliyle fizik 6 ayda sona erecektir dedi. Bu, Lucas kürsüsünün daha önceki bir profesörü olan Paul Dirac'in elektronun davranışını yöneten Dirac denklemini keşfetmesinden kısa süre sonraydı. O zamanlar tek diğer temel parçacık olarak bilinen protonun davranışını yöneten yasanın da benzer bir denklemle gösterilebileceği umuluyordu. Ancak nötronun ve nükleer kuvvetlerin keşfedilmesiyle bu ümitler de boşa çıktı. Şimdi aslında ne protonun ne de nötronun gerçek temel parçacıklar olmadıklarını, daha küçük parçacıklardan oluştuklarını biliyoruz. Yine de son yıllarda pek çok ilerleme sağlanmıştır ve anlatacağım gibi şu anda bu sayfaları okuyanlardan bazılarının yaşam süresi içinde eksiksiz bir kuramı görebileceğimiz konusunda tedbirli bir iyimserlik için bazı temeller vardır. Eksiksiz bir bileşik kurama ulaşmayı başarsak bile, en basit durumların dışında ayrıntılı öngörülerde bulunamayacağız. Örneğin günlük yaşamda karşılaştığımız her şeyi yöneten fizik yasalarını hali hazırda biliyoruz. Dirac'in de belirttiği gibi onun denklemi fiziğin çoğunun, kimyanın da tamamının temelini oluşturuyordu. Bununla birlikte biz bu denklemi yalnızca bir proton ve bir elektrondan oluşan hidrojen atomu gibi çok basit bir sistem için çözebildik. Bırakın birden fazla çekirdek içeren molekülleri, birden fazla elektronlu, göreli olarak daha karmaşık atomlar için bile yaklaşımlara başvurmak ve geçerliliği kuşkulu sezgisel tahminlerde bulunmak zorundayız. 10 üzeri 23 veya benzer sayıda parçacıktan oluşan makroskopik sistemler için denklemleri tam olarak çözme iddiasından vazgeçmek ve istatiksel yöntemler kullanmak zorundayız. Tüm biyolojiyi yöneten denklemleri ilke olarak bilmemize karşın, İnsan davranışının incelenmesini uygulamalı matematiğin bir dalına indirgeyememiş bulunuyoruz. Tam ve birleşik bir fizik kuramıyla neyi ifade ederiz? Fiziksel gerçekliği modelleştirme girişimlerimiz normal olarak iki kısımdan oluşur. 1. Çeşitli fiziksel niceliklerin uyduğu bir yerel yasalar kümesi. Bunlar genellikle diferansiyel denklemler şeklinde formüle edilir. 2. Belirli bir zamanda evrenin bazı bölgelerinin durumunu ve sonradan evrenin kalan kısımlarından o bölgelere hangi etkilerin yayılacağını gösteren sınır koşulları kümeleri. Pek çok kişi bilimin rolünün bunların birincisiyle sınırlı olduğunu ve tam bir yerel yasalar kümesi elde edildiğinde kuramsal fiziğin amacına ulaşmış olacağını ileri sürecektir. Onlar evrenin başlangıç koşulları sorununu metafiziğin ya da dinin alanında sayacaklardır. Bu tutum bir bakıma önceki yüzyıllarda tüm doğal olgular Tanrı'nın işidir ve sorgulanmamalıdır diyerek bilimsel araştırmaları engellemeye çalışanların tutumuna benzer. Evrenin başlangıç koşullarının bilimsel inceleme ve teori için yerel fizik yasaları kadar uygun bir konu olduğunu düşünüyorum. Yalnızca şeyler oldukları gibidir çünkü oldukları gibiydiler demekten daha fazlasını yapamadıkça tam bir kurama sahip olamayacağız. Başlangıç koşullarının eşsizliği sorunu yerel fizik yasalarının gelişigüzel niteliğiyle yakından ilgilidir. Bir kuram kütleler ya da birleştirme değişmezleri gibi İstenilen herhangi bir değerin verilebileceği bazı ayarlanabilir parametreler içeriyorsa tam sayılmaz. Aslında anlaşılıyor ki ne başlangıç koşulları ne de kuramdaki parametrelerin değerleri gelişigüzeldir. Bir şekilde çok dikkatli seçilmiş veya alınmışlardır. Örneğin eğer proton ile nötron arasındaki kütle farkı elektronun kütlesinin yaklaşık iki katı olmasaydı, elementleri oluşturan ve kimyanın ve biyolojinin temeli olan 100 kadar dengeli nükleit bileşimleri elde edilemeyecekti. Benzer şekilde protonun ağırlığı önemli ölçüde farklı olsaydı, içinde bu nükleitlerin biriktiği yıldızlara sahip olamayacaktık ve eğer evrenin başlangıçtaki genişlemesi biraz daha küçük ya da büyük olsaydı, evren ya yıldızlar ortaya çıkmadan önce çökecek ya da kütle çekim yoğunlaşmasıyla yıldızların oluşmasına izin vermeyecek kadar yüksek bir hızla genişleyecekti. Aslında bazı kişiler bu başlangıç koşulları ve parametreler üzerindeki sınırlamaları bir ilke düzeyine, antropik ilke düzeyine yükseltecek kadar ileri gittiler. Bu ilke şeyler oldukları gibidir çünkü biz böyleyiz şeklinde ifade edilebilir. Bu ilkenin bir versiyonuna göre fiziksel parametrelerin değerleri ve başlangıç koşulları farklı olan çok sayıda farklı ayrı evren vardır. Bu evrenlerin çoğu akıllı yaşam için gerekli olan karmaşık yapıların gelişimine uygun koşulları sağlamayacaktır. Yalnızca koşulları ve parametreleri bizimkine benzeyen az sayıdaki evrende akıllı yaşamın gelişmesi ve bu evren niçin gözlemlediğimiz gibidir sorusunun sorulması mümkün olacaktır. Bu sorunun yanıtı elbette eğer başka türlü olsaydı bu soruyu soracak kimse olmayacaktı biçimindedir. Üçüncü ayrımın sonu.